haftaların en tartışılan konularından biri de yaklaşan yeni dönemde eğitimin nasıl olacağı. Okul öncesi dönemdeki çocukların anne babalarına çocuklarını önümüzdeki dönem kreşe gönderip göndermeyeceklerini sorduğumuz bir anketin sonuçlarına göre %51'i göndermeyeceklerini, %24'ü kararsız olduklarını ve sadece %25'i çocuklarını kreşe göndereceklerini söylediler. Kararsızları da iki gruba eşit paylaştırınca her üç aileden ikisi çocuklarını gelecek dönemde kreşe göndermeyecek diyebiliriz. Peki bu dönemde çocukları kreşe gönderen ve göndermeyen ailelerin hayatları nasıl değişecek? Çocukların gelişimleri nasıl etkilenecek? Bu hafta bu sorulara cevap arayacağız. Merhabalar. Ekini Büyütmek podcast serisinin 19. bölümünde birçok konuğumuz var. Konuklarımız Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doçent Doktor Tilbe Göksun. Tilbe Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Doçent Doktor Umut Beşpınar. Umut Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve uzman klinik psikolog Merve Sosyal Başa. Merve Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. İlk defa da biz tabii ki bunun ses kaydını koyacağız ama ilk defa görüntülü de çekiyoruz. Çekimi böyle yapıyoruz. Böylece birbirimizi de görmüş oluyoruz. Çok da hoş oldu. Bugün konuşacağımız konu daha önce sosyal medyadan da duyurduk. Aslında kreş çağındaki okul öncesi dönemdeki çocukların özellikle birincisi bu dönem eğer kreşe gitmemeyi tercih ederse velileri hem çocuk gelişimi açısından hem de ebeveynler neler yaşayacak bu açıdan onların nelerin beklediğini biraz konuşmak ve aynı zamanda tabii ki de kreşe göndermeyi tercih edecek olan velilerin hem çocukların hem kendilerinin neler deneyimleyeceklerini konuşacağız. Merve Hocam eğer sizin için uygunsa önce sizle başlayayım. Size çok fazla da soru geliyordur alanda çalıştığınız için ve yoğun olarak anne babalarla çalıştığınız için. Bu dönemde benim gözlediğim, çünkü sizlerin de bildiği gibi 4,5 yaşında bir oğlum var, programda ismi kullanılıyor, Ekini Büyütmek. Bizim de kafamızda birçok soru var. Yani gelişimini işte sekteye uğratmamak ya da en azından desteklemek adına kreşin çok yararlı olduğunu biliyoruz, göndermek istiyorum. Ama aynı zamanda tabii ki de sağlıkla ilgili birçok düşündüğümüz kaygımız var açıkçası. Bu anlamda çoğu veli de çok benzer durumlarda. Bize gelen öncelikle hem bu tip örnekler var mı ve daha çok velilerin kaygıları ne yönde, çocukların durumu bu geçirdiğimiz 5 aydan sonra nedir? Biraz bununla ilgili bize bir çerçeve çizebilirsiniz, sevinirim.
Bir Başak Hocam. Çok doğru. Yani şu son dönemde bir kere inanılmaz kaygılı anne babalar geliyor. Çünkü şimdi okul sistemi yavaş yavaş açıklandı. 21 Eylül'e kadar okul açılmayacak. İşte daha sonrasında yüz yüze eğitim olacak mı, olmayacak mı, çocuklar gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu sorularla aslında beraber yol almaya çalışıyoruz anne babalarla. Çünkü hani erken yaşta çocuğu okula başlatmanın artık herkes faydalarını biliyor. İşte sosyalleşme becerisi, dil gelişimi, bilişsel yetenekler, kavramlar gibi. Fakat bu sene başka bir mevzu var işin içinde. Tabii evde kalırsa şimdi aileler bilinçli bir şeyleri öğretmek istiyorlar, anlatmak istiyor ama bunun yanı sıra onların da devam eden bir iş akışı var. Çoğunlukla evden çalışmak zorunda kalan anne babalar bu konuda daha çok kaygılı. Çünkü o sınırları çizmek, çocuğu o sistemde dışarıda bırakmak, işte onun eğitiminden haşır neşir olmak. Çünkü okullar bazen de online eğitim paketleri açtılar. Yani gelirsiniz, burada eğitim görürsünüz ya da evde online eğitime devam edersiniz diyorlar. Şimdi bunu karar vermek anne babalar için daha da güç bir süreç oldu. Acaba yazılalım mı, yazılmayalım mı? Ve hani çocukların bir şeylerden eksik kalacağını düşünmek aslında rahatsız edici bir boyuta taşıyor. O yüzden kaygılanan anne baba çok. Bu da hani sonrasında kim bakacak düşüncesi var. Anneanne, babaanne, hani bunları evin içine dahil etmek şimdi... Hani diğer hocalar da bu konuda görüşlerini söyleyecektir. Aile dinamiği anlamında da başka şeyleri beraberinde getirecek. Bunlar hep soru işaretleri taşıyor.
Tabii. Ve de aynı zamanda tabii yani belki onun o boyutunda daha sonra konuşuruz ama aslına bakarsanız çoğu özel okulda tabii ki de bunlar birer işletme ve onların durumu da ne olacak meselesi de olduğu için birçok kaygı var. Peki belki şöyle devam edebiliriz. Tilbe Hocam size soru yönelteyim bu konuda. Yani iki senaryoyu düşünürsek, yani okula gitme ve gitmeme durumunda, siz daha çok bilişsel gelişim ve dil gelişimini çok yoğun olarak çalışıyorsunuz, çalışmalarınızı biliyorum. Neler bekliyor çocukları?
Şimdi bence şöyle bir durum aslında düşünmeliyiz. Gitti çocuk, her şeyi tamamıyla öğrenecek, en mükemmel duruma geçecek. Gitmedi, evde kaldı, çok negatif bir duruma geçecek hissiyatından bir kere bence önce ailelerin uzaklaşması gerekiyor. Çünkü aynısını söylediğiniz gibi bu tür yorumları ben de alıyorum. Bana da soruyorlar, kreşe gönderelim mi vesaire diye açıldığı durumda. Şimdi aslında çocuğun yaşı biraz kritik bir durumda burada. Çocuk kaç yaşında? Tabii ki de küçük çocukların evde kalması da bayağı zor oluyor ama zaten hepimiz biliyoruz ki o yaşlı çocuklar daha kısa süreli gidebiliyorlar. İşte 2-3 yaş civarı. Ama 4-5 yaşındaki çocuğu da düşündüğümüzde tam böyle o hani bütün bilişsel yetilerinin en açığa çıktığı, dil gelişimi, hatta sizinle dün konuşurken bunu konuşmuştuk. İkinci dili öğrenme vesaire bütün bunların açığa çıktığı durumlar gerçekleşmeye başlıyor ve bir anda aileler acaba ben çocuktan bir şeyleri esirgiyor muyum? Göndermesem ne olur diyor. Gönderilirse aslında normal akışında bilişsel ve dil gelişimleri, hani diğer gelişim süreçleri de okulda nasıl yapıyorsa 3 aşağı 5 yukarı devam edecektir. Tabii farklılaşmalar olacak. Mesela öğretmenler bile eminim işte ne bileyim maske takacaklar, daha hijyene dikkat edecekler. Çocuklar zaten şu an bütün bu duruma hakim durumdalar. Benim 3 yaşındaki yeğenim bile hani korona bitti mi gibi sorular sorabiliyor. Bir şekilde onları alıştırmak, şey yapmak gerekecek. Ama gittikleri durumda sağlık türü kontrolleri, hani benim açımdan en azından bilişsel gelişim açısından diyelim, sağlığı da dikkat ettikleri sürece yani zaten aşırı bir değişim olmayacak hayatlarında. O yüzden ben aslında gitmedikleri durumlarda ne yapacaklarını biraz daha odaklanmak istiyorum. Yani gitmedi, çocuğu mahvettik, her şey bitti kavramını bir kere biraz uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce Merve hocamın çok güzel söylediği gibi aslında tabii ki de evde anne baba evde olabiliyor, çalışıyor. Evde olmasa ayrı bir dert, olsa ayrı bir dert. Çünkü nasıl olacak? Belki birazcık bu iş bölümlerine dikkat etmek ve çocuğu bu hayata iyi alıştırmak gerekiyor bence. Alıştırdığımız zaman neler yapabiliriz? Mesela hani çocuğu hani şu an ben çalışıyorum. Özellikle 4-5 yaşındaki çocuklar artık bunları anlamaya başlayacak. Ve çocuğun da ilgilenebileceği, kendi başına da vakit geçirebileceği bir şeyler vermek gerekiyor bence önüne. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Burada altını çizmek istiyorum. Ben de dahil birçok gelişim psikoloğu, yani hemen hemen hepimiz bu konuda diyoruz ki işte normalde televizyon seyretmesin, çok daha az sosyal medyayla iletişime geçsin. Bu çocuk işte nasıl diyeyim teknolojiyle belli bir miktar ilgilensin, uğraşmasın. Ama unutmayalım ki biz de şu an bütün hayatımızı değiştirmiş durumdayız ve ufak tefek değişikliklere, bu sürelerin değişimlerine açık olmalıyız. Evet. Ne demek istiyorum? Çocuk normalde sadece bir saat televizyon seyrediyorsa bu 1,5-2 saate çıkarsa dünyanın sonu değil. Biraz bunları düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki de 5 saat seyretmesin. Hı-hı. Ama biraz esnemeler yapabilmeliyiz kendi içimizde. Yani anne babalar olarak ben şimdi biraz benim gözlemlediğim ve bana sorulan sorular da bu yönde gidiyor. Yani ben tamam mesela ben bir şeyi yaparken aslında otursa televizyon seyretse oluyor diye. Yani annenin çok acil bir toplantısı var ya da babanın. Bir saat içeride durması gerekiyor. Çocuk orada bir saat televizyon seyretse dünyanın sonu olmaz. Bunu düşünmeliyiz. Ama ne seyrettiği önemli. Bunu daha önce de böyle konuşmuştuk. Bu yaştaki çocuklar çok rahatlıkla belgesel tür şeylere odaklanabiliyor. Şimdi belgesel, bir tek televizyon açınca belgesel seyrediyorum konumu gibi. Çocuklar aslında seyrediyor. Yani biz bunu biliyoruz. Gösterdiğimizde bunu seyrediyorlar. Hatta gerekirse bunu diğer öğrendiği dilde seyrettirebiliriz. Yani bu ne olur o zaman? Biz iki şeyi bir arada yapmış oluruz. Çocuğa kısa bir şey, bir yarım saat 45 dakikalık bir belgeselimsi bir şeyi, dünya nasıl doğuyor vesaire, dünyanın doğuşu, işte ne bileyim gezegenler vesaire bu tür bir şeyi ve de ikinci öğrendiği dilde seyrettiğimizde aslında yapabilir. Şimdi her çocuk bununla ilgilenmez tabii ama çocuğun ilgilendiği alanları aileler zaten biliyordur, onlar bulunabilir. Ha yarım saat ikinci dilde çizgi film de seyredebilir. Yine ikinci dilini geliştirmiş oluruz ama çizgi filmle birlikte geliştirmiş oluruz. Şimdi bu çocuğun tabii tek başına yapacağı tür aktivite olacaktır. Biraz hani anne babayla olan şeyleri belki biraz daha sonra konuşuruz ama yani benim burada özellikle ilk girişte vurgulamak istediğim anne babaların biraz bu konuda kendini rahat hissetmeye çalışması ve iyi bir iş bölümüyle çocuğa yani bu bir iş, yani biz bu durumun içine girdik. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hepimiz aynı durumdayız. Birçoğumuz aynı durumdayız. Evde kaldığımızda yani yan yana çalışabilme pratiğine çocuğu alıştırmak gerekiyor. Ve bunlar şimdi ben anne babalar işte olmuyor olmuyor. Bir olmayacak, iki olmayacak ama üçüncü de olacak. Sonuçta çocuk anaokuluna gittiğinde de bunları yapıyor. Tabii ki de dönüp çocuğa cevap vermek gerekecektir. Ama hiç çalışamamaktan iyi bir durum olacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi daha pratik önerileri belki biraz daha sonra şey yaparım ama yani ilk aklıma gelenler bunlar. Her iki senaryoda da aslında içimizin rahat etmesi ve bunun hiçbir şekilde çocuğun gelişimini tamamıyla değiştireceğimizin düşünülmemesi gerekiyor bence.
Ve de hocam yani belki şu da var, aslında bütün bu söylediğiniz pratikler de duygu düzenleme becerilerinin gelişmesi için de belki bir fırsat, aklıma o da geliyor. Tabii ki de yaşından çok önce çok büyük sorumluluklar vermek anlamında demiyorum ama yaşına uygun derecede sorumluluk almasını gerektiren durumu da belki normalde yaratılmayacakken böyle bir durum yaratılmış oluyor. Bunu da bir avantaj olarak görebiliriz bile. Şimdi ben dün küçük bir anket yaptım Twitter'da, velilere sordum çocuğu olan kreş dönemindeki ve şöyle bir sonuç çıktı. %25'i, 55 kişi katılmış, %25'i çocuğumu göndereceğim diyor. 22'si kararsızım diyor ve %51-52 civarında kişi de hayır, yeni dönemde göndermeyeceğim diyor. Yani kararsızları 11-11 hani paylaştırırsak her 3 aileden sadece biri aslında çocuğunu okula göndermeyi düşünüyor. Umut Hocam, burada biraz size sormak istiyorum mümkünse. Tablo buyken bu aslında çok ciddi bir rakam. Yani özellikle genç nüfusu düşündüğümüzde, yani kreş çağındaki örgün eğitim içinde olmayan çocukların en azından daha hani bizim upper middle dediğimiz daha biraz orta üst sınıfta diye düşünüyorum. 3/2'sinin okula gitmeyecek olması çok ciddi bir hayat değişimi ve tabii ki de aile sistemini de o anlamda herhalde çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Siz de aile konusunda çalışan bir sosyologsunuz. Sizce neler değişecek? Özellikle yani okula göndermeyecek olan ailelerin ve çocukların da hayatında.
Bence çok önemli bir soru Başak Hocam. Şöyle isterseniz hemen başlayalım. Şimdi burada birkaç şeyi vurgulamak isterim. Yani bütün aile ilişkilerinin dönüştürücü bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Tilbe Hoca ve Merve Hoca'nın da dediklerini önemini belirteyim önce. Şöyle ki çok farklı bir dönem yaşıyoruz ve bu farklılığın kendisinin de her birimiz için farklı deneyimlere, farklı alışkanlık dönüşümlerine yol açtığını öncelikle kabul etmemiz gerekiyor herhalde. Yani bireysel olarak alışkanlıklarımız ve deneyimlerimizin değişmesiyle birlikte her bir ilişkinin kendisinde de değişiklikler görüyoruz. Aile sisteminin oluşturan ilişkilerin her birinde farklılıkları yaşadığımız bir dönem. O yüzden bence buradaki temel nokta birinci olarak farklı bir dönem yaşadığımızı paylaşmamız. Yani zannediyorum Tilbe Hocam biraz önce söyledi. Gerçekten bu farklılığın farkında olduğumuzu her birimize hissettirmek çok önemli. Yani çocuğa da şu an yaşadığımız dönemin çocuğumuza da farklı bir dönem olduğu bilincini vermemiz tabii yaşına göre, ama yani yaşına göre uygun mesajlarla vermemizin ben olumlu olacağını düşünüyorum kendi adıma. Çünkü başka bir şey yaşıyoruz ve bu başka bir şeyin bilinmezlik boyutu ne kadar azaltılırsa bence oradaki tedirginlik ve kaygının azalacağını düşünüyorum. Önce böyle söyleyeyim. Şimdi aile ilişkileri tamamen dönüşüyor. Şöyle ki sınıfsal boyut çok önemli. Ben sosyolog olduğum için biraz hani farklı toplumun farklı kesimlerinin bu süreçten farklı etkilendiğini belirtmek isterim. Eğer evde bizler gibi evde işlerimize devam edebilen yüksek vasıflı işlere sahip olan, profesyonel işlere sahip olan kişilersek ev dengeleri çok farklı oluyor. Hala işe gitmesi gereken anne babanın çocuğuysa oradaki ilişki çok farklı oluyor. Biraz önce söyledik, babaanne anneanne bakımı bu ülkede hala çok önemli. Ama bir yandan da COVID'in özelliği babaanne anneanne bakımını tehlikeye atan bir dönem. O yüzden bütün süreç bizim ezberlerimizi her açıdan bozuyor. O yüzden hani farklılıkların altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Farklı kesimler çok farklı etkileniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çok güzel çalışmalar var. Sonuçları da gelmeye başladı. Irkın çok belirli olduğunu ve toplumsal sınıfın bu süreçte çok belirleyici olduğunu, ama bir şey daha söylüyor. Biz Türkiye'de çok fazla ona bakmıyoruz. Yalnız ebeveynlik sürecini, yalnız ebeveynlik deneyiminde bu süreci ne kadar farklı etkilediğini ortaya koyuyor bu çalışmalar. Aile daha önce nasıl bir örüntüsü vardı, ilişkiler nasıldı, oradaki roller nasıl dağıtılmıştı? Onlar tabii ki bu sürecin değişiyor ama yine de değişimin nasıl olacağı yönünde çok belirleyici. İkinci olarak hani yine aile boyutunun hemen uzantısı kreş boyutu, nasıl bir kreşe gideceği, o kreşteki alınan önlemlerin düzeyi, o kreşte sağlanan hizmetlerin düzeyi de yine hangi sosyoekonomik statüye sahip olduğumuza bağlı olarak çok değişiyor. O yüzden aileler endişeleri çok yüksek de olsa kimi zaman göndermek zorunda kalıyorlar. Okullarımızdan bize sürekli bültenler geliyor, bizimle bilgi paylaşılıyor ve biraz daha içimizin rahatlatılmasına çalışılıyor olabiliyor. Bence toplumsal sınıfın ve var olan eşitsizliklerin, ben bunu söylemek isterim bir sosyolog olarak, var olan eşitsizliklerin çok daha fazla pekiştiği bir dönemi yaşıyoruz aslında.
Kesinlikle. Bu söyledikleriniz de çok önemli bence. Çünkü aslında COVID döneminde yaşadıklarımız da öyleydi. Yani hayat hepimize ne yazık ki eşit davranmıyor ve herkes aslında fırsatları el verdiği ölçüde ve ona uygun biçimde yaşadı bu dönemi. Yani evde kalabilmek aslında bir lüks. 7 milyardan biliyoruz ki dünya nüfusundan en bunun yaygın olduğu, yani Nisan-Mayıs döneminde mesela 3 milyar insan evde denildi. Bu insanlar evde olabilecek, bu lüksü olan insanlar. Ama özellikle servis sektöründe olanların, başta mesela burada kargoda servis elemanı olarak çalışanlar ya da mavi yakalılar da çoğu kişinin o lüksü olmadığını biliyoruz. Dediğiniz gibi yeni dönemde de devam edecek. Peki belki buradan biraz şöyle de devam edebiliriz. Merve Hocam, size şunu sormak istiyorum. Aile ilişkileri konusunda belki buna benzer bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Bir klinikçi gözüyle. Anne babaların arasındaki ilişkide nasıl dinamikler olacak? Belki neler değişecek? Ve bu sadece gitmedi, yani gittiği durumda da gitmediği durumda da muhakkak ki bazı şeyler değişecek. Ve de çocukla ilişkiler belki nasıl dönüşecek? Bu soruyu da size de yöneltmek istiyorum.
Çok güzel bir soru. Aslında bu soruyu yaşayarak göreceğiz. Birazcık hani geçtiğimiz döneme bakarak buna da cevap verebiliriz. Yani aileler en çok neye zorlandılar? Yani Covid'de, karantinada. Çünkü çocuklar okula gidemedi, evdelerdi. Birçok anne baba evde kalmak durumunda kaldı. Orada en çok zorlanılan şey aslında toplumsal olarak beklentilerdi. Yani kadının üzerine yığılan ve yapılmasını beklenilen şeyler çok ağır geldi. Bu da hani sadece kadın olmak değil, anne olmak, işte iş yerinde çalışan olmak stres level'ını arttırdığı için genellikle anne çocuk ilişkilerinde kırılmalar, o stresi taşıyamadığı için yükü çevresine yansıtma ve o süreçte aslında zorlanılan bir takım ilişki yumaklarını gördük. Şimdi burada kimler daha olumlu etkilendi ve olumlu çıktı baktığınızda eşitlikçi yaklaşan ebeveynler, saatleri ayarlayanlar, işte çocuklarına bir takım şeyleri daha hem annenin hem babanın yaptırabildiği süreçler. İşte mesela şimdi pembe saatler. Pembe saatler nedir? İşte herkes kendi masasına geçiyor, işte çalışıyor. Mavi saatler, şimdi babayla çocuk oynuyor. Kırmızı saatler, şimdi anne. Şimdi bu çocukların süre ve zaman kavramı daha sonraki yaşlarda oluştuğu için bu işe daha oyunsal, daha stres tolere eden aileler daha kolay bir şekilde götürdü. Şimdi bu süreçte de ne olacak? Eğer çocuk zaten kreşe gidiyorsa o zaman aslında geçmiş dönemlere benzer bir takım süreçler yaşanabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama asıl gitmiyorsa burada geçen pandemi sürecinden öğrendiklerini her aile kendi öğrenimini yaptı burada. Bir takım eksiklerini gördü, bazı şeyleri çok iyi yönettiğini gördü. Bundan ders alarak yola çıkıp devam edecek. Ha, mesela birçok sefer işte tek çocukla ilgili konuşuyoruz. Evde bir takım kardeş gerginlikleri oldu. Bunları yönetemediler. Bunu şimdi nasıl yönetecekler? Şimdi buna hazırlanıyor anneler. Veya işte tek ebeveynle. Bunlarda da çok ciddi, hani işte ben şimdi ne yapacağım? Hem çalışıyorum, hem işi götürmeye çalışıyorum, hem çocuk. Bununla ilgili bir takım aslında problem çözücü mekanizmalar devreye sokulmaya çalıştığı yapılabiliyorsa. Aslında bir noktada biraz daha hazırlıklı bu sürece başlıyoruz. Çünkü geçtiğimiz Mart'tan bu yana aslında çok zor süreçleri de hep beraber herkes kendi evinde bir şekilde yaşadı. Ve biraz daha yol haritasını daha hakimiz, biraz daha biliyoruz şimdi.
Çok değerli bir deneyim de oldu aslında. Yani değerli deneyim derken tabii ki de keşke hiç olmasaydı bu, ama yani en azından şu anda biraz tecrübemiz var bu konuda. Bizi nelerin beklediğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok değil. Neyin beklediğini iyi kötü biliyoruz hepimiz. Bunda herhalde şu da önemli diye düşünüyorum. Yani sonuçta velilerin kararı ne olursa olsun, okula göndermek ya da göndermemek, kreş döneminde çocuğu olanlardan bahsediyorum. Burada benim en çok da düşündüğüm şeylerden biri anne babaların aslında kendilerini verdikleri karardan suçlamayacakları diyeceğim. Bir karar seçmeleri herhalde çok önemli. Çünkü göndermeyi de seçebilirsiniz. Bu bakacak biri olmadığı için de olmayabilir. Gerçekten size çok zor gelmiş olabilir evde çocuğu tek başına idare etmek. Artık daha fazla sürdürülebilir olduğuna inanmıyor olabilirsiniz. Böyleyse de belki bazı risklerin alınması da daha kolay hale geliyor diyeceğim, hani en genel tabiriyle. Ama göndermemeyi seçenler de yani daha kaygılı da olabilir. Ya da mesela bizim durumumuzda öyle söyleyeyim. Benim birincil düşündüğüm şey, annem 66, babam 71 yaşında. Şimdi bu yaşlarda ebeveynleri olanlar aslında şöyle bir dönüm noktasına geliyorlar. Yani ya çocuğu kreşe gönderirsen artık o bağ kopacak, diyeceksin ki tamam görmeyecek artık bu iş bitene kadar, aşı mı çıkıyor ne oluyorsa, ya da başka türlü bir karar verip evde kalacak. Yani böyle çok keskin dönemeçler olan, aslında o anlamda da belki aileyi etkileyen kararlar var. Ama herhalde yani klinikçi olarak siz de öyle bakıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum tabii, ama yani ne karar verirse versin ihtiyaçları o yönde olduğu için herhalde insanlar birbirinden farklı tercihlerde bulunacaklar, değil mi?
Çok çok doğru. Zaten bu işin kesin bir doğrusu, işte şöyle yapın, böyle yapın gibi bir şey asla söylemiyoruz. Niye? Çünkü her ailenin kendi hikayesi var. Her ailenin dinamiği farklı. O yüzden de bireysel bir şekilde ona karar verecekler. Ama bu gerçekten hani ihtiyaçlar doğrultusunda verildiği için, ay niye öyle yaptım, niye böyle yaptım, keşke bak işte bilmem kim şöyle yapmış, biz de böyle yapsaydık gibi bir süreç değil bu. Çocuğun da ihtiyaçları bu noktada önemli. Yani bazı çocuklar evdeki yaşantıdan, işte okul olmadan da aslında kendilerine işte duygu regülasyonu yapma, işte bir takım şeyleri öğrenme ya da öfke, korku, bu tip hani duygularla baş etmeyi öğrenip, ama bazıları evde kalmak, işte hareket imkanının kısıtlanması, sosyalleşmenin çok aza inmesiyle bir takım ciddi problemler geliştirdiler. Bazı aileler de bunlara bakarak gitmesinin daha uygun olduğunu düşünüyor olabilirler. O yüzden de her aile kendi içinde buna karar verip gönderip ya da göndermeyecek.
Aslında çok önemli söylediğiniz. Dün ben Facebook'ta bir ebeveyn grubunda yazılanları okuyordum. Orada da çok benzer şeyler tartışılıyor. Bunun ama 7 hafta öncesinde tartışılmış. Bir veli de şöyle yazmış, demiş ki yani benim kızım çok sakin, söz dinleyen ve hani çok uyumlu bir çocukken büfelerden, koltuklardan sarkar bir hale geldi ve ben artık kötü etkilendiğini düşünmeye başladım. O yüzden bu riski alarak artık göndermeye karar verdim. Çünkü benim çocuğum bundan, herkesin çocuğu aynı durumda olmayabilir, çok kötü etkilendi. Yani o yüzden aslında çocuğun da mizacına uygun, tabii anne babanın bununla ne kadar ve nasıl başa çıkabildiği, başa çıkamadığı, bütün aile sistemini değerlendirerek belki öyle bir karara da varılacak. Peki şöyle devam etsem, bu da çok, çünkü aslında bu bahsettiğimiz kısımda özellikle çok önemli bir soru diye düşünüyorum. Şimdi biz çoğumuz en azından akranlarımıza, bizim jenerasyonumuza baktığımızda daha şanslıydık şu anlamda diye düşünüyorum. Çok kuvvetli devlet okulları da vardı. Ama Türkiye'de de eğitim sistemi dönüştükçe şimdi benim baktığım, yine beyaz yakalılar için konuşuyorum. Mavi yakalılar apayrı ve bunu konuşabiliriz, ama beyaz yakalılarda artık ben çocuğu koleje gitmeyen, yani öyle bir kolej ya da böyle bir kolej, ama mutlaka bir koleje kreşten başlayarak işte, ama çoğu zaman örgün eğitimde de aynı şekilde devam ediliyor. Ve bu kolej meselesinin en büyük bence nedeni de diyeyim, özellikle küçük yaştan vermenin, dil edinimi, yani ikinci dilin edinimi. Dilbe Hocam, burada size soru sormak istiyorum. Yani benim gördüğüm, şimdi özellikle İngilizce ya da başka bir dilde, Fransızca, neyse bu ikinci dil. Bu dili özellikle erken yaşta öğrenmesi için bir takım kolejlere ya da özel kreşlere veriler ve de çok da yüksek aslında fiyatlarla çocuklarını gönderiyorlar. Bu da böyle de bir gerçeği var bunun. Ve gerçekten çok küçük yaştan, 3 yaştan başlayarak çocuklar yavaş yavaş ikinci bir dil ediniyorlar. Fakat velilerin en büyük kaygılarından biri de benim görebildiğim kadarıyla, mesela çocuğunu 3 yaşında vermiş, çocuk şimdi 4 yaşında, 1 yıl boyunca İngilizceyi ya da Fransızcayı ya da başka bir dili çok güzel öğrenmiş, ama şimdi sağlık önlemleri nedeniyle göndermeyecek. Peki bu çocuğun ikinci diline ne olacak? Bu gerçekten ilginç biçimde velilerin çok kaygı duyduğu bir konu, öyle söyleyeyim. Ve hatta nasıl, yine forumları okuyarak bunları görüyorum, işte nasıl destekleriz, özel ders mi aldırsam, işte online ders mi aldırsam gibi forumlarda da yorumlar yazılıyor. Siz iki dillilikte çalışıyorsunuz, dil gelişimi de çalışan bir araştırmacısınız. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konularda? Yani ne düşünüyorsunuz derken şunu da özellikle eklemek istiyorum. Yani çocuk gerçekten bir yıl o öğrenmekte olduğu dili öğrenmeyi bıraksa diyeyim, en azından üzerine daha fazla çıkılmasa neler olur?
Şimdi bu gerçekten bence de ilginç bir soru ve aslında alanda dönüp baktığımızda literatürde bu konuda araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Çünkü ne tür araştırmalar yapılıyor? Mesela iki şeyden bahsedebilirim. Şimdi kimi zaman çocuklar 2-3 yaşındayken, mesela bu özellikle uzak doğu ülkelerinde, Çin'de, Kore'de vesaire olan şeyler, çocuk evlatlık alınıyor. başka bir ülkeye geliyor ve bir sene sonra acaba bu dille ilgili herhangi bir şey hatırlıyor mu diye yapılıyor araştırma. Şimdi bu bize farklıymış gibi gözükse de aslında ilginç bir şekilde benzer bir araştırma. Çünkü 3 yıl boyunca çocuk belli bir dili duyuyor, konuşuyor. Sonra biz alıyoruz, başka bir yere getiriyoruz. Bir sene sonra hiç bu dili duymadığında, şimdi bu durum ama tabii hiç duymadığında hatırlıyor mu? Cevap hatırlamıyor oluyor. Şimdi genellikle çocuklar bu tür bir durumda hiçbir şey yapılmadığında hatırlama olasılıkları düşüyor. Ama ben 3 sene önce dil gelişimi üzerine olan konferanslardan birinde dinlediğim bir tane davetli konuşmacının yaptığı bir konuşmayı hiç unutmuyorum. Çünkü bunu hep kullandığım bir şeydir derslerimde de. Normal gelişim süreci içerisinde ve aileleriyle birlikte normal durumda yaşayan, yani bizim şu an konuştuğumuz bizim çocuklarımız gibi çocuklara baktıklarında çok küçük yaşta herhangi bir dili öğrendiğimiz zaman aslında bunu tamamıyla hiçbir zaman unutmadığımızı buluyor. Yani nedir? İkinci, üçüncü öğrendiğimiz diller, diyelim 17-18 yaşına geldik, biz onu çok kullanmadık, ara ara duyduk. Yine de bir şekilde hiç o dili duymamışız gibi asla olmadığını buluyor. Yani şimdi bu ne demek? Bütün bu iki ayrı, çok araştırmalar, çok bulgular var ama ben hani şu an tek bir cümle indirgeyebilirsek bu konuyu diye şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani çocuğun tamamıyla unutması gibi bir durum olmayacak. Ama daha negatife doğru gidebilir. Bu hepimiz için geçerli. Hani zaten halk arasında vardır bu tür şeyler. Dil çok çabuk körleşir, hemen gider, hemen unuturuz gibi düşünceler vardır. Ama bu doğru bir şey aslında. Yaptığımız diğer tüm aktiviteler gibi. Ben dili bilişsel süreçlerin bir parçası olarak düşünüyorum. Ve bilişsel süreçlerin hemen hemen hepsinde olabilecek bir şeydir. Siz çocuğa bugün biraz matematik öğretin. Bir sene hiçbir şey öğretmeyin, bir sene sonra tekrar sıfırdan başlarsınız onu öğretmeye. Yani dilinde bundan bir farkı yok. Ama yapılabilecek çok şey var. Şimdi bunun altını çizmek istiyorum. Çok basit ve yapılabilecek çok şey var. Şimdi öncelikle aile eğer o dili biliyorsa ve çocuk 4-5 yaşına gelmişse aileden birileri ara ara çocukla bu dili konuşabilir. Şimdi normalde bizim önerdiğimiz aslında tabii ki de evde kendi ana dilini konuşması, okulda ikinci öğrendiği dili konuşması ve bir şekilde çocuğun ana diliyle ikinci dili aynı anda öğrenmesi yönündeydi. Çünkü öbür türlü çocuk evde de ikinci dil konuşulmaya başlayınca aslında bir önceki sohbetimizde onlardan bahsetmiştim Başak Hocam. Hı hı. Çocuk kendi ana dilini unutmaya başlıyor. Kendi ana dilinde negatife doğru geçen şeyler oluyor. Bizim bu tür çalışmalar var. Şimdi burada ama yine bu durumumuzun biraz daha farklı bir durum olduğunu düşünürsek aileden bir kişi çocukla ara ara bu dili konuşabilir. Ama bu dili konuşmak yani işte how are you falan gibi bir durumla değil de çünkü çocuğa garip gelecek. Annem benimle hayatta İngilizce konuşmadı, şimdi İngilizce konuşmaya başlıyor gibi. Evet. Yine bunu oyun haline getirmek, belki okunan bir kitabı İngilizce sen bundan ne anladın geri anlat. Şimdi çocuk bunları bir kere de anlatmayacak. Biraz uğraşmak gerekecek ama yapacaktır. İlgisini de çeker. Fakat burada gene unutmayalım, biraz deminden beri konuştuğumuz üzere kişisel farklar çok. Her çocuk yapmayacak ama yapan çocuk da olacak. Şimdi nedir mesela? Resimde kitap gösterip, bunu önce bir İngilizce anlatalım, sonra Türkçe anlatalım. Ya da işte evde büyük abi abla varsa oyun saatinde İngilizce konuşulabilir. Yani ben İngilizce üzerinden gidiyorum ama başka diller için de aynısı geçerli. Yani sadece daha çok İngilizce öğretildiği için ondan gidiyorum. Yani bir şekilde çocukla oyunun içerisine, oyun aktivitelerine, günlük aktivitelerine garip kaçmayacak şekilde bunlar eklenebilir. Şimdi bu anne baba olarak yapılacak şeyler. İlk girişte söylediğim, tabii ki de biz çocukları çok fazla teknolojik şeyleri görsün, yapsın istemiyoruz ama bu gene farklı bir durum ve çocuklar ister istemez görüyor. Zaten kreşe bağlanabiliyoruz ya da işte online eğitim veriliyor vesaire. O yüzden ben aslında online haftanın belli saatlerinde eğer böyle bir imkanları varsa bir öğretmenle de bunun yapılmasını gayet normal karşılıyorum. Çünkü her yaştaki çocuğu göre öğretmen olacaktır. Ne bileyim bilemiyorum, biraz daha böyle abla gibi, biraz yaşça, biraz daha büyük bir kişiyle konuşmak gibi. Yani olayı sevimli hale çevirmek. Bazen bizim kendi arkadaşlarımız oluyor. Yani yine şimdi biz biraz daha beyaz yaka üzerinden gittiğimiz için bu konuşmalarda o yönden örnekler veriyorum. Bazen bizim ana dili İngilizce olan arkadaşlarımız olabiliyor. Onlar üzerinden gitmek gibi. Bir diğeri de çocukların daha önce yapmadığı türde bir aktivite gibi. Mesela benim kardeşim Almanya'da yaşıyor. Yeğenim de Almanca öğreniyor. Yani mesela bu çocuk normalde bunu yapmadığı için aslında oralardan bir podcast dinlemek, bir online bir radyo dinlemek. Mesela bunlar ilginç geliyor çocuğa. Çünkü normalde yapmadığı bir aktivite. Mesela bunları İngilizce dinlettirilebilir. Çok olası şeyler bunlar. Yani önemli olan o da sürekli bir şekilde yani haftanın günün belli saatlerinde duymasını, işin içinde kalan, yani bütün gün zaten normal şartlar altında da günde 6-7 saat bunu yapmıyor ya da sürekli bu şekilde bunu yapmıyor. Her gün belli aktivitelerde belki yarım saatlik bir şey bile unutmayı biraz daha geri plana çekecek bir şey olacaktır. İlk aklıma gelen örnekleri de böyle paylaşmak istedim.
Harika hocam. Yarım dakikalık bir ara, hemen devam edeceğiz. Bir de yani muhtemelen sevdikleri çizgi filmleri aslında izlemek
tabii.
Fark yaratıyor. Mesela biz hala bebeklikte de izliyordu. Hala çok sevdiği Peppa Pig diye bir çizgi film var. Kreşte öğrenmeye başladıktan sonra mesela Türkçesini dinliyoruz, diyor ki İngilizcesini de açsana. Ve tabii yani bunda biraz papağanlık kısmı da var. O yaş çocuğu da öyle.
Mutlaka.
Ezberliyor ve çok gülüyorum yani. Ben ona hiçbir İngilizce öğretme çabam olmadığı için tahmin ediyorum Ekim benim İngilizce bilmediğimi düşünüyor. Ve çok güzel çevirileri var bu yüzden bana. Anne bak bunu dedi falan. Bak şimdi de şöyle şöyle diyor falan diye çeviriyor. Fakat bir yerde fark ettim ki Türkçeleri ezberlemiş. Gerçekten işin şakası bir yana çok şeyi de oradan öğreniyor. Onu fark ediyorsunuz. Yani orada mesela ağırlıklı olarak geçen kelimeleri ya da bazı söyleyişleri, öbekleri o şekilde kullanabiliyor. O yüzden aslında belki sevdiği çizgi filmlerin İngilizcesini izletmek bile en azından tam bir unutma. Yani üzerine çok bir şey koyulmasa da tam bir unutma olması.
Yani tam bir unutma tabii. Yani araya giren, yani biz çok küçük yaşlı çocuklardan bahsediyoruz. Birçoğumuz mesela ben 11 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. Yani birçoğumuz aslında biraz önce konuştuğumuz gibi bu kadar erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamadık. Evet. Yani sonuçta 4-5 yaşında öğrendiğin zaman bunun ne bileyim zaten ilkokula gittiğinde 7 yaşında vesaire 6,5-7 yaşında bunları tekrar tekrar öğrenmeye başlayacak. Yani hatırlatıcı şeyler ne bileyim işte gel bak babanın mesela çocukla bir şey yapıp gel annene bunu İngilizce bir anlatmayı deneyelim. Yani oyuna çevirip bir şeyleri ya da onun ilgisini çeken bir şeyi bak ben bunu İngiltere'den yani biraz hikayeler yaratmak. İngiltere'den almıştık acaba bunu İngilizler nasıl anlatır? Yani yaratıcılığımızı zorlayıcı şeyler oluyor ama yapabiliyoruz böyle şeyleri bence. Çok basit günlük hayatımızın içerisinde Türkçe konuştuğumuz şeyleri bir gün belli saatlerinde İngilizceyi kullanmak gibi. Tabii şeyde zor olacaktır. Anne baba bu dili hiç bilmiyorsa birazcık onunla zorlanma olacaktır. O yüzden hep İngilizce'nin örnek verdim ama genel olarak bence yapılabilir ve çocuğun tamamıyla gerilemesini, tamamıyla unutmasını engelleyecek ufak aktiviteler olacaktır.
Kesinlikle. Peki biraz da şöyle devam edelim. Umut Hocam yine size bir soru soracağım aileyle ilgili. Biraz önce aslında çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki yani buradaki sınıfsal farka bakmamakta neredeyse imkansız. Hem tek başına ebeveyn olanlar var yani eşiyle boşanmış olabilir ya da kaybetmiş olabilir ya da tek başına bir çocuk edinmiş olabilir. Bu durumların hepsi mevcut. Bu durumlarda biraz neler oluyor, neler bekliyor anneleri ya da babaları bunu konuşabiliriz. Bir de ikinci bir soru olarak sınıfsal olarak belki bundan pek mavi yakalılardan konuşmuyoruz. Çünkü aslında şimdi dürüst olursak psikoloji için en azından söyleyebilirim. Araştırmalarda genelde biraz orta ve orta üstü sınıflar her zaman özellikle hedef alınır diyeceğim katılımcı olarak. Ancak özellikle bir sosyoekonomik statüye yönelik bir araştırmaysa bu şekilde de dizayn edilir, tasarımlanır. Fakat açıkçası bizim bahsettiğimiz şu ana kadar işte çocuğunu koleje gönderebilen daha çok beyaz yakalı, işte dil ediniminden bahsettik, ikinci dilden vesaire. Peki bu süreci daha düşük sosyoekonomik düzeydeki kişiler nasıl yaşayacak aile açısından da biraz belki bundan da bahsedebiliriz.
Başak Hocam, şimdi iki boyut da bence çok çok önemli. Birincisi, isterseniz daha düşük sosyoekonomik statüye sahip ailelerden, daha düşük gelirli ailelerle başlayayım. Sonra da özellikle tek ebeveynlerle devam edeyim. Şimdi daha düşük sosyoekonomik statüye sahip düşük gelirli ailelerde zaten biraz önce siz de söylediniz, çok büyük bir kısmı bizim gibi evden çalışma lüksüne sahip değiller. Bu çok hani bence temel olarak bunun altını çizmemiz gerekiyor. Evden çalışma çok ciddi olarak aslında bir azınlığın sahip olduğu bir lüks. Sadece onlar değil, hatta beyaz yakalılar için de sağlık personeli de bu lükse sahip değil. Yani tüm beyaz yakalılar da bu lükse sahip değiller ve çok ciddi endişe içinde çok yoğun iş saatleriyle çalışmak zorundalar. Şimdi burada evdeki ilişkiler tabii ki bu yoğun çalışma ve stres altında çok ciddi olarak işin omuzlarındaki iş sorumluluğu çok daha fazla artmış durumda. Ayrıca iş kayıpları endişesi var. Çok ciddi olarak tüm ülkelere baktığımızda işsizliğin arttığını görüyoruz. Yoksulluğun ve işsizliğin arttığını görüyoruz. O yüzden bunlar her an işini kaybetme riskiyle yüzleşen ebeveynlere de neden oluyor. Şimdi bu her an işini kaybetme riski çok ciddi bir risk. Biliyorsunuz hem kadınlar hem erkekler için. Erkekler için toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle biraz daha fazla hissettikleri bir risk. Çünkü evin geçimini sağlama sorumluluğunu daha fazla kendi omuzlarında hissediyorlar. Toplum onlara böyle bir rol atfediyor. O yüzden burada bütün roller aslında değişiyor. Yani şu dönemin bence çok ilginç çalışmaları olacak. O yüzden sorunuzun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İşsizlik riskinin artması, çocuk anne baba ilişkisine, eşler arasındaki ilişkiyi, anne çocuk ilişkisi tamamen dönüştürüyor. Yoksulluğun artması çok ciddi olarak bu ilişkilerde dönüşme neden olacak. Harcamalar kısılabilir ama harcamaların kısılması her zaman için yeterli değil. Yaşamda kalabilmek için ihtiyaçların karşılanması, en azından zorunlu ihtiyaçların karşılanması için ve bunlar hani biraz önce söz ettiğimiz eğitime ilişkin, eğitim hizmetlerine ulaşmaya ilişkin endişeleri de ya da iyi nitelikli eğitim hizmetlerine ulaşmaya ilişkin endişeleri de çok arttırıyor. Çok güzel araştırmalar var. Bazı ülkeler buradaki dezavantajlı ailelerin yanında yer alacak sosyal politikalar geliştiriyorlar. Ve o ülkeler bu süreçleri biraz daha kolay atlatıyorlar. Yani burada aslında İspanya'da, İtalya'da bildiğim kadarıyla Çin'de, Fransa'da, mesela Fransa %5'i bütün öğrencilerin %5'ine tablet sağlamış. İspanya ödevlerini basılı gönderiyor. Şimdi bunlar hani okul öncesi değil, okul dönemine ben başladım ama hani burada çok ciddi olarak okul döneminde devlet politikalarıyla ailenin yanında olmak ve de ihtiyacı olan ailelerin yanında var olduğunuzu hem maddi koşullar, finansal destekle hem de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde, İspanya'da, İtalya'da 7/24 aile danışma hatları var. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Ya da aile okul, online aile okulları var, ebeveyn okulları var. Bu tür hizmetlerin sunulması bence çok çok önemli ve bence bizlerin de çok ihtiyacı var. Biraz önce sizin sorduğunuz çok güzel bir soru, hocalarım çok güzel yanıtladı. Yani burada doğru yok çünkü ve o doğrunun, tek bir doğrunun olmadığını anlatıp her ailenin kendine göre esnek çözümlerinin nasıl daha iyi olacağı, çocuk için ve ailenin diğer üyeleri için nasıl daha iyi olabileceğini, o esnekliğin anlatabilecek ve de bunun uzmanlardan öğrenebileceğimiz programlara ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim. Diğer sorunuz tek ebeveynli aileler. Evet, tek ebeveynli ailelerde özellikle kadınların tek ebeveynli olduğu aileler biliyorsunuz tüm dünyada daha yaygın bir form ve burada zaten kadının üzerindeki iş gücü çok artmış durumda. Kadının araştırmalar da çok güzel gösteriyor sonuçlarını. Yani kadının hem dışarıda çalışması hem evdeki iş gücü, bakım hizmetlerinin artması hem çocuğa hem yaşlıya ve de evden çıkamayan yaşlının, ebeveynlerin 65 yaş üstünün ihtiyaçlarını karşılamak noktasında bakımın artması, bütün bunlar kadının üzerine yüklenen sorumluluklar ve de kadının tüm bunların altından kalkması çok zor. O yüzden çok ciddi olarak kadınların bu dönemi zorlanarak yaşadıklarını görüyoruz. Yani bunun tek ebeveynli ailelerde çok daha fazla zorlanarak yaşandığını biliyoruz ve bu çocukla anne arasındaki ilişkiyi çok olumsuz anlamda dönüştürebilir. Çünkü kadının yükü çok artıyor. Çift ebeveynli ailelerde de şunu görüyoruz. Mesela farklı şekilde o ilişki yeniden tanımlanıyor ve bu tür ev işlerine ya da çocuk bakımına ya da çocuğa evde eğitim sağlamaya yönelik zaman yeniden şekilleniyor. Ama gene ilginç, en son bugün bir makale okudum, çok ilginç, isterseniz hemen çok kısaca paylaşayım. Erkekler daha fazla evdeki işlere zaman ayırdıklarını söylüyorlar ama daha fazla sadece, eşit değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış, eskisine göre daha fazla sağlıyor olabilirler ama kesinlikle eşit bir şekilde değil, biraz daha artmış durumda. Ama orada da aktivite seçiyorlar, onu da söyleyeyim. Yani ev işi yapıp gidip bulaşık yıkayıp tuvalet temizlemiyor, evet, çocuğun okuluna yardım ederim diyor. Yani orada da kendince bir aktivite hiyerarşisi var ve o aktivite hiyerarşisinde tercih ettiği ya da yemek yapıyor. Çünkü yemek yapmak kreatif bir eylem, bir şekilde bir şey yaratıyorsunuz. Yemek yapmak okula varım, çocuğumun ödevlerinde varım ama hani tuvaleti sen temizle gibi. O yüzden hani burada bu iş gücünün tamamen kadının üstündeki iş gücünün ne kadar sorumluluk beklentisinin ne kadar arttığının altını çizmek lazım zannediyorum.
Aslında bunun başka bir boyutunu da hatırlıyorsanız hocam sizle babalık, yeni dönem babalık konuşurken konuşmuştuk. Yani beyaz yakalılar yine bu konuda daha egaliteryan tabii hayat tarzları da var ve aslında belki %50 %50 değilken hakikaten daha fazlalaştı babaların da ya da erkeklerin de ev işlerinde bu tip işlerdeki payı. Ama dediğiniz gibi hani bu pis işler mi deriz artık ya da istenmeyen işler mi deriz? Bu ilginç bir buluymuş gerçekten. Peki yavaş yavaş hem bağlayalım da istiyorum. O yüzden aslında isteyen de başlayabilir. Bir son soru soracağım. Ortak bir soru olarak üç hocama da sormak istiyorum. Aslında bu iki aşamalı bir soru olarak soracağım bunu. Bir tanesi yani sizin özellikle burada belirtmek istediğiniz bu konuyla ilgili bir şey varsa ve konuşmadıysak bunu belirtmeniz için güzel bir fırsat, platform olur diye düşünüyorum. Bir son yorumlarınızı bu anlamda soracağım. Son soru olarak da buna eklemlenerek her birinize diyelim ki yani örnek olarak bunu verelim. Üçünüzün de kardeşi olduğunu biliyorum. O yüzden rahatlıkla bu örneği verebilirim. Kardeşinizin kreş yaşında bir çocuğu olsaydı bu dönemde ne yapmasını tavsiye ederdiniz?
İstiyorsanız ben başlayayım. Çünkü ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Tabii ki de şey çok önemli. Eminim Başak Hocam farklı illerden dinleyen kişiler var. Bir de burada hiç konuşmadığımız bir nokta var. Hani her ile göre aslında ciddiyet farklı bir durumda. Yani mesela ne bileyim ben İstanbul'dayım şu an. Ve İstanbul'da birçok arkadaşım, hatta sizinle dedim paylaştım bunu, göndermeme taraftarı kreşe. Yani açıkçası ben biraz içinde bulundukları ortam, kreşe gelen diğer çocuklar biraz daha olayı araştırıp yani kim ne yapılıyor diye gene seçim yapabilirler. Eğer seçim yapma şansları varsa. Ama ben bu dönemde yani şey kaygısı içerisine girmemelerini tavsiye edebilirim belki. Göndermezsek hayatın sonu değil. Yani çocuk bir sene, bir dönem, 6 ay ev içinde kaldığında biraz önce hep bunları vurgulamaya çalıştım. Bir şeyler yapılabilir. İşte babalar, şimdi hocamdan öğrendiğimiz Umut Hoca'dan babalar aslında çocukla ilgilenmeye daha çok meyilli olabiliyor. Belki babaya biraz daha fazla görev vermek. Abi abla varsa çok yani bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Çocuklar aslında onlardan çok şey öğrenebiliyor. Onlara vermek gibi. Çocuğa tek başına yapabileceği aktiviteleri geliştirmek gibi. Ben mesela şey demiştim, Merve Hocam o konuda benden önce davranıp söyledi bu pembe zaman saati vesaire diye. Ben de hani şey önerecektim. Aslında gerçekten rutini oturtturup böyle geniş mesela ne bileyim duvarlara asılacak bir şeyler hazırlamak. Benim kardeşim bunu uygulamışlardı ve çocuklar o saatlere dakik bakıyorlardı böyle gelip. Hani saatten illa anladıkları için değil ama şimdi bunu yapıyoruz. İşte yemek resmi çizmişlerdi vesaire. Biraz daha organize olmak. Belki normalde bu kadar organize değiliz ama bu dönemde olmamız gerekiyor. Bu bir gerçek yani hepimiz için. Çocuklu aileler için daha çok. Son olarak da yine sizin sorularınızla ve kendi alanımla ilgili gidersem dediğim gibi yani bir şeyler seyrettirebiliriz. Yaptıkları her şeyi onları biraz daha fazla sorabiliriz. Hani maalesef biraz daha ilgilenmemiz gerekiyor ama kendi başlarına da bir şeyleri yapabileceklerini bence göstermek gerekiyor. Yani 3 yaşındaki çocuk da bunu yapabilir daha kısa süreli. 5 yaşındaki çocuğun zaten bence yapabiliyor olması gerekir. Evet. Ama biraz önce söylediğimiz gibi çocuğa göre çok değişen bir şey. İçinde bulunduğumuz şartlara göre çok değişen bir şey. Yani bir tane doğru yok. Ben bu dönemde aslında ne kadar bu ebeveyn forumları, platformları olumlu olsa da bazen bize çok negatif şeyler de verebiliyor. İşte bu çocuk yapıyormuş, benimki yapmıyor. O gönderiyor, ben göndermiyorum. Biraz belki kendi durumumuzu düşünüp bunlardan uzak durmak bence en iyisi olacaktır. Benim önerebileceklerim şimdilik bunlar hocam.
Buyurun hocalarım, hanginiz isterseniz, Umut Hocam, Merve Hocam.
Ben devam edeyim isterseniz. Ben TV Hocama çok katılıyorum. Çünkü kız kardeşime de aynı şeyi söyledim ben. Önce ilk soruya cevap vereceğim. Biz çok ilkokul hazırlığa gidecekti bu sene. İnşallah gidecek okul açıldığında ama biz çok sıkı görüşen bir aileyiz ve çocukların aslında bu noktada aldığı başka beslenme kaynakları var. Yani teyzeden, anneanneden, dededen, enişten, yeğenden, kuzenden falan. Şimdi böyle bir noktada okula gönderdiği zaman bunların hepsinden mahrum bırakmış olacak. Ama kız kardeşimin göndermeme lüksü diyeceğim var. Çünkü evde ve ilgilenebilecek durumda. Ama öyle olmasaydı o zaman başka bir çözüm bulunacak. İlkokul hazırlığın beklentisel olarak verilmesi gereken bir takım şeyleri var. İnce motor becerileri, işte kavramsal, onları evde vermesi üzerine bazı konuşmalar yaptık. İşte kaldığı sürede onları yaptırabildiği kadar yaptıracak. Onun dışında hani ailede, hani bu zaten bir ortak kararla alınacağı için herkes kendi kararını almış ve içi rahat bir şekilde uyguluyor olacak. Şartlar farklı olsaydı farklı bir şekilde öneride bulunacaktım. Son şeyi de söyleyeceğim ben. Şimdi hani aslında dünya tarihinde çok değişik bir süreci yaşıyoruz. Bireysel olarak baktığımızda da her evin kişisel tarihinde değişik yazılımlar oluyor. İşte babalar işin içine katılıyor. Çocuklar eskiden, hani biz Türk toplumunda daha, ben danışanlarımdan da görüyorum, daha helikopter anne, işte köftesi ağzına veriliyor, yoğurdu. Ama şimdi öyle bir vakitler azaldı. Bakan, belki bakıcılar o desteği veremiyor şu anda. Evin dışına çıkarıldı. O yüzden çocuklar daha çok sorumluluk alıyor. Bireysel olarak hani kendi yapmaları gereken şeyleri aslında daha zamanında bir şekilde kucaklıyorlar ve benimsiyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü genellikle bu konuda biraz gecikiyoruz hep çocuklara bunları verme anlamında. Evet, babalar biraz daha sorumluluk alıyor. Umuyorum bu dönemin avantajı ve artı tarafları da bu olacak her aileye.
Evet, kesinlikle hocam. Bunlar da çok önemli diye düşünüyorum.
Umut ben hocam, aslında çok benzer birkaç şey ekleyebilirim. Yani bence her ailenin çok farklı koşulları var. Biraz önce de konuştuk. Yani tek ebeveynli olabilirsiniz. Ya da mavi yakalı dediğimiz bir aile yapısında olabilirsiniz. Ya da profesyonel meslek sahibi aile olabilirsiniz. Ebeveynleriniz de aynı şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Yaşamıyor olabilirsiniz. Bütün bunlar hikayeyi çok değiştirecek. O yüzden çok değişkenli bir denklem olduğu için tüm o değişkenleri göz önüne alarak her bir aile kendi için uygun olanı bence seçmeli. Yani burada biraz önce Merve Hocam dedi, kız kardeşinin çalışmama olanağı olduğu için bu daha iyi bir formül olabilir. Ama aynı durumda olan bir aile için çalışmama olanağı mümkün olmadığında da göndermek daha iyi bir formül olabilir. O yüzden bence bunun doğrusu ve yanlışı yok ama sadece o aile için olan koşulların ortaya konup iyice tartışılıp, bence ebeveynler arasında tartışılıp, konuşulup ortak bir karar alınması gerektiğini ve çocukla da bu sürecin paylaşılması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Bir hani ne eklemek istersin diye sormuştunuz. Ona da şunu söylemek isterim. Yani burada biraz önce Merve Hocam'ın dediği, kardeşine verdiği önerilerin bence bizlere devlet tarafından verilmesi gerekiyor. Bu sosyal politika özeli çok, o yüzden bu kadar altını çiziyorum. Çok çok önemli sosyal politika boyutu. Yani biz gerçekten ebeveynlere yönelik çevrim içi pedagojik destek almalıyız. Öğrenim yönergeleri almalıyız, materyalleri almalıyız. Bunları alırsak eğer biz de doğru yolda olup olmadığımızı ya da yapabileceklerimizi yapıp yapmadığımızı ebeveynler olarak daha rahat hissedebiliriz. Daha kendimizi evet elimden geleni yapıyorum. Ya tamam, bir rehber var ve ben o rehberi uyuyorum hissi bizlere çok daha iyi gelir. Çünkü çok kaotik bir dönem, bilinmez çok, belirsizlik çok. Onun içinde bazı şeylerin belli olmasına hepimizin çok ihtiyacı var ve herkes ebeveyn olarak doğmuyor. Yani ebeveynlik öğrenilen bir şey, onu öğrenmemizin araçlarına, bize sunulmasına ihtiyacımız var. Ben de bunu eklemek isterim.
Çok teşekkür ederim hocalarım. Ben de bir iki şey belki aklıma gelen söyleyebilirim. Yine bunun üzerine de yani bir yorumunuz olursa da istediğiniz gibi yorumda bulunabilirsiniz. Yani bir tanesi, bu programa da hazırlanırken özellikle açıp internetten şuna baktım. Biliyorsunuz mesela Amerika'da, Avrupa'da da var ama Amerika'da homeschooling denen evde eğitim vermek çok yaygın bir şey. Ve preschool'dan itibaren başlıyor. Acaba nasıl, nedir bu diye baktığımda çok da fazla kaynak buldum bununla ilgili. Yani bayağı curriculum veriyorlar. Ne yapılacak? İşte matematik, işte sanatsal becerileriyle ilgili, yok işte ince motor vesaire, hepsinin nasıl gelişeceğine dair birçok ayrıntılı şey var. Fakat çok ilginç biçimde bu sayfalar arasında gezerken avantajları, dezavantajları diye bir şey çıktı önüme bir aile platformunda. Ve şu çok söylenmiş dezavantajları arasında. Yani ailenin bunu çok iyi planlaması lazım. Çünkü burnout olma, yani bu işten bıkıp, çünkü aynı zamanda bu çocuğu işte banyosunu da yaptırmak, yemeğini de hazırlamak, aynı zamanda işte aktiviteleri halletmek, işte ders varsa örgün eğitim için neyse onu yapmak, yani bunların hepsi aslında çok yorucu ve gerçekten de tükenebilirler. Bunu çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Çoğu aile önce ben bunu çok rahat yaparım diye başlayıp daha sonra tükenmişlik sendromunda çok sık yaşıyor diye özellikle belirtmişler. Bu benim çok ilgimi çekti. Hakikaten özellikle şunu da görüyorum. Mesela kreşlerde bu COVID durumundan sonra online eğitim çok kısa bir süre verildi. Yani 1-1,5 ay. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Bazılarınız da bunu yaşadınız zaten. Yani işte birinci sınıfta, ikinci sınıfta ya da ortaokulda çocuğu olanlar anne baba kendi evden çalışırken aynı zamanda okula bir mesai harcadı. Sürekli Zoom bağlantıları ya da online bağlantılar yapıldı. Anne ya da baba onu ayarlamak, işte bu saatte şu dersin önünde olacak, hani bilgisayarı kurmak, ayarlamak vesaire, bunlar aslında çok ciddi mesailer. Yani o kısmı bile daha büyük yaştaki çocuklar için bile anne babalar için bence çok yorucu da bir tempoydu. Birebir siz bunu öğretmeseniz bile. Yani online eğitim demek siz hiçbir şey yapmıyorsunuz demek de değil aslında. Yani bunun devamını bir biçimde geliyor sorumluluklar. O yüzden belki bu ev sürecinde gerçekten ne yapabiliriz? Kişiliğimizle, daha önceki deneyimlerimizle, hani yoğun zamanlarda nasıl başa çıkıyoruz, neler yapabiliyoruz meselesini biraz göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Bir de belki son olarak onu söyleyebilirim. Bir ikinci soru sordum Twitter'da. Belki denk gelmişsinizdir, bilmiyorum. Instagram'a da koydum dün. Eğer çocuğunuzu kreşe göndermezseniz, kreşin ücreti konusu nasıl halledilmeli? Ve 4 tane seçenek sundum. Yani hiç olmamalı, hiçbir ücret olmamalı, sembolik bir ücret olmalı, işte yarı ücret verilmeli, tam ücret verilmeli. Ve tam ücret verilmeli diyenler, ben en son yanlış görmediysem %11 ile %12 arasında, yani her 10 kişiden biri bunu söylüyor. Ve büyük çoğunluk ağırlıklı olarak ya hiç verilmemeli diyor ya da çok sembolik bir şey verilmeli diyor. Şimdi gerçekten tam ücret vermek herkes için belki çok, yani özellikle çok imkanlarını zorlayarak mesela çocuğunu bir okula gönderiyor olabilir. Hakikaten orada bu da düşünülebilir, çünkü aslında çok fazla şey de ortadan kalkıyor. Yani fiziksel olarak okulda yediği yemekten tutun servisine kadar vesaire. Yani o yüzden belirli bir şeyin kesilmesi belki mantıklı. Ama aynı zamanda herhalde şunu da unutulmaması gerek diye de düşünüyorum. Yani işletmeler de böyle ya da mesela evimize gelen yardımcılar da böyle bence. Eğer bizim gelirimiz azalmıyorsa gerçekten de başka insanları mağdur etmemek adına da elimizden gelen ölçüde eskiye göre davranmak bana daha adaletli geliyor diyeyim, daha adil geliyor. Yani bu kısmında önemli bulduğumu söylemem lazım. Bu genelde ilginç biçimde çok desteklenmeyen de, aslında desteklenmeyen de bir görüş. Ama hakikaten zincirleme olarak bu işler bütün yaşamları etkiliyor. O yüzden de aslında yani burada çalışan bütün öğretmenler, sadece okulun sahibi değil, servis verenler etkileniyor. Yani belki bu kısımları da ekleyebilirim. Çocuk gönderme konusunda da ben de kendim onu söyleyebilirim. Ben çok benzer ama ben kararsız grup hala, yani sürekli olarak gelip gidiyor fikirlerim, öyle söyleyeyim. Ama bu gerçekten şey olarak hiç yaşamadığımız bir dönem. Gerçekten kendi tarihimizde de belki bizden bir üst dönemin, iki üst döneminde yaşamadığı çok ilginç zamanlardan geçiyoruz ve kolay kolay da biteceğe benzemiyor. Gerçekten aile ve çocuk ilişkileri bambaşka bir yöne doğru gitmeye devam edecek diye düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim hepinize, geldiğiniz için, katıldığınız için. Tekrar bir programda görüşmeyi istiyorum. Bu şimdi, bundan sonra bir bölüm daha var, ondan sonra Ekim'de ikinci sezona başlayacağız zaten. Çok çok sağ olun.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sanker duvara sırmandı, bir üsteye bir aça, bir üsteye tırmandı tanker küçük tekerlekleriyle duvara tırmandı birazcık.